27 Temmuz 1924. Ey büyük adam, büyük şair Hamit. Senin sonsuz büyüklüğünü, yüksekliğini anlayarak seni seven eski dostun, yine sürgün yerinden sana selamlarını, sevgilerini takdim etmekten kendini alamadı. Ona 5 ay sabır ve ağırbaşlılık göstermek, dayanma gücünü kırıcı pek büyük bir yüktü. Birçok zamandan beri, özellikle son anlarda talihin hırçı nazarına maruz kalmasıyla, şüphesiz onu ikinci babasının kendisine ithaf ettiği beytiyle zaman geçiriyor. Ne diriyim senden ayrıyken ey şuh, ne ölü. Böyle yoklukla karışık varlığın elinden aman. Ama her vakitten dinç, vicdanı rahat, din ümidi sağlam, kendisinin içi rahattır. Ümit bu ki güneş ve ay devrettiği müddetçe ne aşk meclisimiz ne de kadehimizin dönüşü son bulur. En sevgili vatan ve milletten ayrı düştüğü anlarda kalbindeki yaraları sızlıyor ve kanlı gözyaşlarıyla ah edip inlemeye başlıyordu. Fakat hiddetle yine kendisine şöyle hitap ediyor, üzerine titriyordu. Yan ateşte pervane yüzlü, acıyla çığlık atma. Ey zavallı aşık, budur aşkın yolu yordamı. İyi bilirsin ki düşündüğü en sevdikleridir. Korkması da yine onlar içindir. Yine kurbanlık olmasın bir koyun, türkü aldatmasın bugünkü oyun. Hamit, dostun sürgününden sana cem gibi kasideler yazıp ithaf etmek istiyor ama o gücü kendinde bulamıyor. Bu karşılaştırmada bir benzerlik varsa da bir de benzemezlik bulunuyor. O kendi hevesinin, dostu ise erdemlerinin taşkın sevgisinin kurbanı oldu. İşte fark burada. Şairlerde Fahriye hoş görülür. Tabii bu gibi acizlere önem vermezsin değil mi? İnsanlığı ve insanları pek yüksekten gören gözlerini büyük bir özlem ve ayrılık acısıyla öper, şimdiki halde seni gerçek koruyucuya emanet eder. Varmış elemlerinde insanı kendinden geçiren yüce zevki, aydınlığın ve uyumun şiir karışmış semavi rengi. Şimdiki devir, anladım, dert ve bela devridir. Ömrümün meydanı bana bir imtihan meydanıdır. Bir sakınca yok kainatın alt üst oluşundan bana. Ben de böyle inceliklere aşina bir ruh varken, geçse de canım ve cananım güzellik derdinden, geçmez sevda temayülü ateş dolu kalbimden. Bu vatan sevdasıdır. Olsun feda canım ve bedenim, vatanın bahtlılığı ve kutsallığıdır canım ve cananım benim. Eski dostum. 1924 yazı İstanbul. Temmuz sonu İsviçre'nin Leman Gölü kıyısındaki Terite kasabasından gelen eski dostun imzalı bu mektup Abdülmecit Efendi'dendi. Son halife gönderildiği sürgünden eski dostu şaire kalbindeki yaralardan ve kanlı gözyaşlarından bahseden şairane satırlarla manidar mısralar gönderiyordu. Hamit, her zaman saygılı bir ilişki içinde bulunduğu Abdülmecit Efendi ile yazışmayı sürdürdü. Ancak sürgündeki halife ile temastayken, onu sürgüne gönderenlerle teması daha sıkı tutmaya gayret etti. Memlekete onlar sayesinde dönmüştü. Sürgüne sükût, bunun bedeliydi. Onu, kendi neslinin hayranlıkla gözünü diktiği Olimpos'undan hüsranla indirecek bir bedel. Son halifenin mektubunu aldığı günlerde, Mustafa Kemal Paşa için bir metiye üzerinde çalışmaktaydı. 10 sene evvel padişaha güzelleme yazma teklifini geri çevirirken, ben bugüne değin sadece Fatih ile Yavuz için yazdım. Sağlara kaside yazmak adetim değildir diyen adam, şimdi 30 Ağustos şerefine Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine gönüllü metiye yazıyordu. Gerçi günün korosuna katılarak peş peşe yenilerini kaleme alacağı bu şiirler, Fatih ve Yavuz için yazılanlar kadar coşkulu ve güzel değildi ama ona önce halk fırkasından mebusluk teklifi, ardından da Ankara'ya gidip Gazi ile tanışma fırsatı kazandıracaktı.
Gıyaben Domlupınar'da zaferimizin büyük serdarı Muazzam Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Bilirim ben ki şanlı askerler, kurtaran sizsiniz bu memleketi, vatan uğrunda can veren erler.
Eylül 1924 İstanbul. 1924 sonbaharında bir Eylül günü Mithat Cemal'in İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı'ndaki dairesinde buluştular. Cenap Şahabettin, Abdülhak Hamit, Süleyman Nazif, Mehmet Akif, Sami Paşazade Sezai ve Mithat Cemal. Yemekli davetin sebebi Akif'in yeni kaleme aldığı büyük eseri Asım'ın neşredilmiş oluşuydu. Sofrada içki vardı. Meclisin muhafazakar kanadının baskısıyla çıkan Men-i Müskirat Kanunu yeni kaldırılmıştı. 4 yıldır yürürlükte olan kanun, içki içenlere 250 liraya kadar varan para cezasından 80 değnek vurulmaya ve giderek 1 yıla kadar hapse varan tedbirler getirmişti. Mithat Cemal, belki içki yasağının verdiği alışkanlıkla, belki de Akif'in içki karşıtlığını göz önüne alarak başta sofraya içki koymamıştı. Türkiye'ye döneli beri alkolü hepten artıran Hamit, Mithat Cemal'e dönüp sormuştu. Beyefendi, bu tabakları öksüz bırakmamak için yanlarına birer kadeh ilave etsek nasıl olur? Gözler Akif'e dönmüş, o da bana teklif etmeyin de siz nasıl arzu ederseniz öyle hareket buyurun deyince kadehler doldurulmuştu. Kritik günlerdi yine. Cumhuriyetin baskıcı bir tek adam rejimi karakteri almakta olduğunu iddia eden muhaliflerin buna engel olmak için yeni bir parti hazırlığında oldukları konuşuluyordu. Kazım Karabekir, Ali Fuat, Rauf Bey, Refet Bele, Adnan Adıvar gibi yolun başında Mustafa Kemal'e yoldaş olmuş isimler de muhalif saftaydı. Hilafeti savunan mektuplar neşreden 3 gazetenin temsilcileri Hüseyin Cahit, Velid Ebu Ziya ve Ahmet Cevdet İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmışlardı. Düşman işbirlikçisi ve saltanat taraftarı ilan edilen 150 kişi sürgün edilmişti. Aralarında Rıza Tevfik, Refik Halit, Refik Cevat gibi bir kısmı sofradakilerin dostu olan isimler de vardı. Sofradaki Cenap Şahabettin, Kurtuluş Savaşı sürerken Anadolu Hareketi'ne karşı çıkan yazılar yazdığı için Cumhuriyet'in kara listesindeydi. İstanbul'un işgaline kara bir gün yazısıyla isyan eden Süleyman Nazif, 5 parasızdı. İstiklal Marşı'nın yazarı, İstiklal Madalyası sahibi Akif de rahatsızlar arasındaydı. Göç ettiği Mısır'dan birkaç ay önce işsiz bir eski mebus olarak dönmüştü. Tedirgindi. Peşinde polis hafiyesi gezdirildiğini hissediyor, kendisine hain muamelesi yapılmasına kızıyordu. Her biri sıkıntıda olmasına rağmen, belki de tedirginlikten, o gün siyasi meselelere girmediler. Sadece edebiyattan bahsettiler. Davetin sebebi Asım olduğu halde Akif, mahcubiyetten eserini okuyamamış, bu işi diğer davetliler üstlenmişti. Akif'in kalemi, onların dilinde gürüldeyen bir şelaleye dönüştü. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor 4'ü 5'i. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Asım'dan her bir bölüm okuyan, önce Hamid'e dönüp, sizin huzurunuzda okumamız caiz değil ama diye lafa giriyor, Hamid de her zamanki tevazuyla, benim eserlerimde bu muvaffakiyet ne gezer diyerek hayranlığını belirtiyordu. Gerçekten de manevi oğlu saydığı bu inançlı adamın yeni eserine hayran kalmıştı. Kendisinin nicedir mahrum kaldığı ilham ve heyecan, imanla yazılmış bu mısralarda vardı. Sanki Akif sadece bu topraklar için toprağa düşmüş askeri kutsamıyor, şiirde yeni bir nesli de müjdeliyordu. Asırlara yayılan tumturaklı medrese dilini buruşturup çöpe atan, sadelikte zirveye ulaşan bu nefes, Hamid'in de dahil olduğu neslin gün be gün cılızlaşan alevini söndürecek kadar güçlüydü. Hamid, Asım'ı dinledikten sonra huzurunda ezilen Akif'i iltifata boğdu. Ama onu tanıyanların bir kısmı aşırı iltifatın derin hasetten kaynaklandığını düşündü. Bazıları ise şair-i azamın eserin bazı bölümlerinde tedirgin olduğunu hissetti. Muhtemelen cemiyet hayatındaki yozlaşmanın timsali olarak sembolleştirilen, karısının üstüne evlenmeye kalkışan torun sahibi emekli paşa da kendinden izler bulmuştu. Belki memleketteki yangına kulaklarını tıkamış iyi gün dostu, yardakçı divan şairlerinin alaya alındığı bölümde kendisinin kastedildiğinden şüphelenmişti. Öyle ya, memleketteki yangının en harlı olduğu dönemde o, olayları Avrupa'dan takip etmeyi tercih etmiş, Zafer garantiye alındıktan sonra dönmüş, bazı eski dostlarının muhalefete geçtiği devirde ise, yazdığı güzellemelerin korumasında, maaşı verilen, kirası ödenen, iltifat gören bir memur şair kimliğine bürünmüştü. O sofrada dahi kendisini egoist bulanlar vardı. Ama ne gam, Hamit aldırmazdı. Bu yaştan sonra faşist, komünist, ateist olacak değildi ya, o ancak hedonist olabilirdi. Mayıs 1925, İstanbul. 1925 yılı Mayıs sonunda Lucien, eşi Kont Soranzo ile birlikte Venedik'e döndü. Bir hayalin peşine takılıp geldikleri İstanbul'da tutunamamışlardı. Hayatında iş yapmamış, meslek sahibi olmamış Katolik Kont Soranzo, Osmanlı başkentinde olmadık işler denemiş, hahın başına gidip Musevi yetimhaneleri için takunya satmayı bile teklif etmiş, ne var ki onu da becerememişti. Lucien ise Venedik'teki konağında bir kontes muamelesi görmekteyken, İstanbul'da kaldığı kiralık evin penceresinden sokağa sepet sarkıtarak esnaftan alışveriş yapan bir ev kadınına dönüşmüştü. Üstelik konaktaki hizmetçileri de yoktu artık, yemekleri kendisi pişiriyordu. Hamide yakın olabilmek için giriştiği bu macera, onu bir yokluk durağında indirmişti. Üstelik peşine takıldığı gençlik hayali, 75'ine merdiven dayamış, gelini ve torunlarıyla birlikte oturan, emekli maaşıyla zar zor geçinen aksi bir şair eskisine dönüşmüştü. Sevdiği adam mutsuz, evlendiği adam huzursuzdu. İlkine mutluluk verebilmesi için önce ikincisini huzura kavuşturması gerekiyordu. Bu şartlar Lucien'i Venedik'e dönüş yoluna sürükledi. Çok sonra kendisinin yazacağı ifadeyle, ya bir kez daha denemek yahut da ebediyen noktalamak üzere. Kendisini oraya bağlayan bağları koparmak değil, tüketmek üzere. Felaketlere yol açmadan kesin dönüşünü hazırlamak üzere. Yaklaşık 2,5 senelik başarısız İstanbul tecrübesinin sonunda, eşinin ısrarıyla ve geride bıraktığı şehrin ve adamın hüznüyle yeniden yola koyuldu. Hamide ilk mektubu ilk duraktan postaya verdi. 29 Mayıs'ta Pire'den gönderilen bu mektup tek cümlelikti. Bir kez daha sizden ayrılmanın üzüntüsünü anlatamam size.
Üzülme sen iki gözüm. Allah elbette bir yol gösterir bize ve o yoldan gelirsin. Seni bekliyorum sabahtan akşama ve akşamdan sabaha kadar. Bir gayret daha edelim, ümidimizi kesmeyelim. Allah'ın inayetiyle sonunda birleşmek saadetine erişeceğiz. Her şey haktan. Bizi yalnız o birleştirebilir. Sen ki onun meleklerindensin, dua et.
Venedik, 9 Haziran 1925. Efendiciğim, işte gene size yazma işkencesi başladı. Çünkü işkence benim için bu iş. Size yazmak demek, size tekrar tekrar acılarımı anlatmak, yaranın içindeki bıçağı çevirmek demektir. Nereden bulacağım bu cesareti? Bütün kaynaklar kurumuş sanki. Mektubunuzu bu sabah aldım. Benim de size söyleyecek birçok şeyim var. Ama nereden başlamak gerekiyor? Ah, ne kadar alıştım size. Venedik ve bu kentin benim için taşıdığı anlamı yeniden buldum. Ne kadar uzaktasınız benden. Ben ki sizi bu uzaklığa rağmen rastgele, bizi ayıran gecenin içinde, çünkü sizin olmadığınız yerde ışık da yoktur, seviyorum. Maçka'da dilenen ve şarkı söyleyen ve bana kendisinden çok büyük bir üzüntüyle söz ettiğiniz o kör gibiyim. Sizi çok uzaktan kucaklıyorum ve seviyorum. Allah'a emanet ettim sizi.
Kavuşmamızı hayal etmekten, yokluğunla ah etmekten, dönüşünü ümitten yorgunum. Yorgunum. Bu işkenceye bir son verelim. İktidarım kalmadı artık. Yokluğun ıstırapların en haşinidir. Hayatta hiçbir varlık diğer vasıtasıyla bu derece acı çekmemiştir. Huzuruna duyduğum açlık ve seni görmeye duyduğum susuzluktan ölüyorum. Her şeyi terk edip dönmen için yalvarıyorum.
Venedik, 22 Haziran 1925. Efendiciğim, cesaret, cesaret, geleceğim. Savaştan önce umutsuzluk yok. Çok ihtiyaç duyacağımız gücümüzü boş yere harcamayalım. Felaketlere yol açmadan, kesin dönüşümü hazırlamak üzere burada olduğumu biliyorsunuz. Sabretmek ve kesinlikle acele etmemek gerekiyor. Beni iyi anlayın. Beni buraya bağlayan bağları kopartmak değil, tüketmek istiyorum. Bizim için böylesi daha iyi. Benim için ve onun için. Çünkü unutmayalım ki bir başkası var. Allah aşkına cesaretimi kırmayın. Ben o kadar çok kendimle mücadele etmek zorundayım ki. Bir de sizinle mi mücadele etmem gerekiyor? Size şunu söyleyeyim ki, gücüm yok bunun için. Çünkü size olan aşkım benim zayıflığımın gücünden başka bir şey değil. İstismar etmeyin bunu. Ben bu gücü sizden değil de kimden alacağım? O zaman cesur olun. Çünkü gücüm tükendiği anda beni kurtaracak olan tek çaredir bu. Allah'a emanet ettim sizi.
Beni bencillikle itham ediyorsun. Bencil değilim. Fakat mutlaka beni böyle görmek istersen, bir fikri sabitle seni yanında görmek fikriyle tahrip olan bir mecnunum derim. Seni yanımda görmek arzusu cihanda son arzumdur. Ahirette de son arzum bu olacak. Yerine gelmezse cehennemde olacağım demektir, cennette değil. Zira cenneti sensiz düşünemem. Fena bir adam olmadığıma göre de. Sana azabımdan, deliliklerimin sebebinden bahsediyorum. Beni azarlayarak karşılık veriyorsun. Besbelli Venedik kari bir hareket bu. Dön gel de bütün bu anlaşmazlığa bir son verelim. Artık ne şikayet etmek isterim ne ihtar. Rehberliğine kendimi terk etmek isterim yalnız. Yanacağın her şey ne olursa olsun kabulümdür. Eminim bir tane Lüsyen'im ki sen yaptığının, yapmak istediğinin bilincindesin. Tüm gayretlerin birleşmemiz içindir. Yapmasını bilmek senin en büyük meziyetlerinden biridir. Dönmeye karar verirsen, planlarını şikayetlerimle bozmak istemem. Artık tek kelime söylemeyeceğim. Şikayette bulunmayacağım. Sana güveniyorum. Fakat çabuk dön. Kararına hiç kimse müdahale edemez. Eğer istersen gelirsin. Bilirim bütün rücalarım gereksiz. Her şey sana bağlı. Sen ne istediğini bilirsin, iki gözümün nuru. Lakin bir daha kızma. Yine sana yalvarıyorum. Çabuk dön.
Venedik, 30 Haziran 1925. Yarın birkaç gün geçirmek için söz verdiğim Getanilere, Floransa'ya hareket ediyorum. Hayır, hayır, korkmayın. Hiç kimsenin etkisinde değilim. Niçin şehre kapanıyorsunuz? Çamlıca'ya gidin. Orada beni göremeyeceğinizden, kaçıracağınızdan korktuğunuzu söylüyorsunuz. Yazık. Yazık ki ben o kadar çabuk gelemeyeceğim. Ama geleceğim. Ve önemli olan da yalnızca bu. Allah'a emanet ettim sizi.
Seni beklerken Çamlıca'da kalmamı, oradaki hatıralarımızı canlandırmamı tavsiye ediyorsun. Bu haber kalbimi sevinçle dolduruyor. Çamlıca'dayım. Bu da bana çok iyi geldi. Zarif ayaklarında adımladığın o mübarek çilehane toprağına, hatıramızı ekmek için evvelce sana yolladığım iki manzume kalemi almıştım. Dostlar, ahbaplar o şiirlerde kolayca seni teşhis ettiler. Bunları Servet-i Fünun'da yayımlatacağım.
Floransa, 18 Temmuz 1925. Efendiciğim, Çamlıca'da mutlu olmanıza sevindim. Orada dinlenmeye bakın ve özellikle de bana sözünü ettiğiniz o küçük meseleler yüzünden sinirlenmeyin. Size zararı olur bunun ve hiçbir işe yaramaz. Madem ki Violet yanınızda ve bu konuda yapılabilecek bir şey yok, onu olduğu gibi eksik ve düşük biri kabul edin. Sizin haddinden fazla titiz olduğunuzu biliyorum tabii ki. Boşu boşuna bir duvara çarpıyorsunuz. Değmez buna. Ah, Ne kadar şımarttım sizi ve hiç hakkım yoktu buna. Ve işte acı çekiyorsunuz ve ben bir çare bulamıyorum buna. Sizi çok fazla sevmek gibi büyük bir hataya düştüm. Ve her türlü anlaşmazlıktan ve çatışmadan uzak tutmaya çalıştım. Benim yokluğumda en küçük bir darbe öldürüyor sizi. Ah, ne kadar beceriksiz ve dar görüşlüyüm. Zalim olmayın. Anılarımız da çevrilmiş ve korunmuş olarak Çamlıca'da yaşayın. Anılar en güvenilir dostlardır. Ağaçlarımızdaki rüzgarın güçlü sesi aynı geçen yılki gibi değil mi? Geçen yıl orada olduğunuzu söylüyorsunuz bana. Peki ben de gelecek yıl orada olacağım. Benim buradaki yaşantımla ilgili hiçbir ayrıntıyı sormayın bana. Sizden ayrı nasıl yaşadığımı bilmiyorum. Dostluk imkansız benim için. Çünkü sevgi ve sadakatle ilgili bütün gücüm size ayrılmış durumda. Gelecekteki muhtemel bir dostluk için hiçbir şey kalmıyor bana. Yüreğim kapalı ve ellerim boş. Evet, öteki aşk var ama yarattığınız biçimiyle. Bende aynı anda iki büyük duygu için yer yok. Sizin öteki aşk diye adlandırdığınız şey, kaçıp giden bir duyguyu bir an için durdurarak sevmek midir? Hayır, hayır bu olmamalıdır aşk. Aşk soylulaşabilir. Bedenle bir başkasının yüreğini ve ruhunu fethedebilir. Ancak böyle olursa kabul edilebilir. Yoksa vazgeçiyorum. Ah, sizin bu teorileriniz beni ele geçiriyor, hüzünlendiriyor ve aşağılıyor. Birbirimizden ayrılarak karşılıklı birer hata yaptık diyorsunuz bana. Siz ki bu kadar deneyimlisiniz. Niçin izin verdiniz böyle bir hataya? Mücadelenin bizim gücümüz üstünde olduğunu biliyordunuz da niçin attınız bu sıkıntının içine bizi? Muhtemelen kurtulacağız bu sıkıntıdan biz. Ama o kadar yıpranacağız ki bütün sevgimiz ancak yetecektir bizi iyileştirmeye. Allah'a emanet ettim sizi. Floransa, 25 Temmuz 1925. Efendiciğim, burada sürdüğüm yaşamı birçokları kıskanıyordur belki. Siz ne sanıyorsunuz? Karmaşa içinde bir boşluk. Öfkeli ve huysuz parmağımın altında her şey boş. Daha sağlıklı gıdalara ihtiyacım var. Çevremdekilerin hepsi yoruyor beni. Kendileri, güzellikleri, dedikoduları, aptallıkları. Ah, ne korkunç bir şey benim için bu insanların arasında yaşamak. Bana kur yapıyorlar. Övgüler yağdırıyorlar. Çevremde dolaşıyorlar, ağırlıyorlar. Ama hiç kimse giysilerimin altında kanayan bir yara olduğundan kuşkulanmıyor. Ve hiç kimse size getirmek için elini uzatmıyor bana. Niçin yanımda değilsiniz? Her şey ne kadar eğlenceli ve kolay olurdu oysa. Ah, bir çare bulsanız, bir yol gösterseniz bana. Ne yapacağımı, nasıl yapacağımı hiç bilemiyorum. Günlüğümü yazıyorum her zamanki gibi. Ama düşüncelerim dolaşıp duruyor ve ben bir anıtın uyumunu, bir manzaranın güzelliğini ancak birkaç basit cümleyle saptayabiliyorum. Oysa burada her şey güzellik ama ben uyur gezer gibiyim. Ya siz? Siz ne yapıyorsunuz? Yazsanıza. Günü gününe duygularınızı yazın. Bu size uzun vadeli bir şeyler kazandıracak ve biraz kendi içinize girmenize imkan sağlayacaktır. Ne kadar çok zaman kaybedildi. Bir çekmecede 10 kuruş buldum. Size gönderiyorum bunu. Siyah kutuda kaç para var şimdi? Ne kadar çocuksunuz. Acele yazın bana. Allah'a emanet ettim sizi.